Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt Hocam'la bu haftada programımıza başlıyoruz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, kıymetli hocam, yine çok önemli bir gündemi yaşıyor Türkiye. S-400'lerin alınıp alınmaması konusu haftalarca tartışıldı ve nihayet bugün itibarıyla Türkiye'ye S-400'ün ilk parçaları ulaştı. Bununla başlayalım müsaadenizle programımıza, çünkü önemli bir konu. Bir taraftan ABD'nin tehditleri, bir taraftan NATO'nun aslında alabilirsiniz, her ülke kendi silahını alabilir açıklaması vardı daha önceleri, ama bugün ilk parçaların ulaşmasıyla birlikte NATO'dan da bu S-400'lerin alımı ile ilgili endişe duyulduğu açıklaması geldi. Diğer taraftan ABD'den yine yaptırım tehditleri devam ediyor. Bu konuyu konuşalım. İlk parçaların teslimi aşağı yukarı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk geldi diyebiliriz. Bunun bir anlamı var mı? Tarihin bugüne denk getirilmesi teslimat noktasında ve S-400'ler nasıl bir hava savunma sistemi, bunu da konuşalım. Türkiye'ye ne kazanacak ya da Türkiye bu alımla birlikte nasıl bir güce sahip olacak? Kimler bundan endişe duyuyor? Buyurun hocam.
Evet, hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlayalım. Öncelikle Türkiye'nin yarım asrı aşkın bir süredir, yani 1950'li yıllardan beri içerisinde olduğumuz Kuzey Atlantik Savunma Paktı, yani NATO'nun görevi üyesi olan ülkelerin dış tehditlere karşı korunmasıdır. Güvenlik şemsiyesi sağlamasıdır. Dolayısıyla biz bir NATO üyesi olarak kendimizi havadan gelecek füze saldırılarına, uçak saldırılarına karşı koruma kalkanımız olmadığı için böyle bir koruma şemsiyesi alıyoruz. Önceleri bu Türkiye'nin tercihidir diyen NATO endişe duyuyor. Neden endişe duyuyor? Acaba Türkiye'ye Amerika'nın veya başka ülkelerin yaptırım yapmasından mı endişe duyuyor? Yoksa bizim bu silahları almamızdan mı endişe duyuyor? Evet. Sanırım Türkiye'yi sevdiğinden değil, orada evet. Amerika'nın NATO'daki o etkinliği, dominant etkinliği evet. sebebiyle bu açıklamalarda bulunuluyor. Yani artık hakkın hakkaniyetin değil, gücün, güçlünün sözünün geçtiği bir dünyada hı hı. yaşadığımızın en güzel bir kanıtıdır. Yani günlerdir, haftalardır ekranlarda konuşuluyor. Yani bu S-400 füzeleri silah değil. Yani bir başka ülkeyi vurmaya yönelik bir tehdit oluşturacak bir şey değil. Yalnızca sizin hava sahanıza giren uçak veyahut da roketleri, tehditleri evet. havada imha etmeye hı hı. yarayan bir savunma amaçlı bir füze bu. Peki niye endişe duyar bir ülkenin müttefiki? Bu esas evet. vehamet konusu bu. Hı hı. Veya bu ülkeyle bizim mesela Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortak, müttefik isek, zaten müttefikler birbirini vurmayacağına göre
evet.
Amerika niye bizi bu kadar tehdit ediyor derseniz, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekse son zamanda da Avrupa Birliği'nin de ağız değiştirmesine bakacak olursanız, buradaki politikalar İsrail'in güvenliği, evet. Siyonistlerin dünya genelindeki medya ve sermaye gücünü kullanarak yapmış oldukları manipülatif bir operasyondur bu.
Evet.
Yani Türkiye'nin bu S-400 füzesi almasının Avrupa Birliği'ne yahut da Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir batılı gücü tehdit edecek herhangi bir
evet.
unsur içermediğini herkes biliyor. Peki burada tek gocunan güç İsrail'dir ve İsrail'in perde gerisinde kalarak işte bunları hı hı. piyasada sürekli olarak, yani bu açıklamalarda bulunan insanlara bakın, bir şekilde lobi, Yahudi lobisiyle ilişkisi olan kişilerdir mutlaka. İçeridekiler de dahil olmak üzere.
Evet. Peki şu da söylenebilir mi hocam? Yani Türkiye'nin bu tür hava savunma sistemine sahip olması casus sistemlerle, görünmeyen sistemlerle Türkiye hava sahasını kullanan ülkeler, bu ABD olabilir, İsrail olabilir. Bu tür vakalar var mıdır? Zannımca vardır. Artık bunların kullanımına da kapatılmış olacak Türkiye hava üssü ya da kontrol altında tuttuğu bu hava sahası.
Yani ne dersiniz? Şimdi Suriye meselesi ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge meselesi var. Şimdilik biz bu Akıncı üssüne, evet, yani bu darbenin ana merkezi olan Ankara'daki yere o parçalar geliyor. Daha henüz de tamamı gelmiş değil. Yani bu ilk şeyler, gelenler. Bunun monte edilmesi, aktif hale getirilmesi bir süreçtir. Daha uzunca bir zaman gerektirir. Fakat burada eğer biz bunu güney illerimize yerleştirebilirsek, ki bu konjektürle alakalı bir şey, bu defa Doğu Akdeniz'de olsun, Suriye'de olsun, Türkiye'nin istemediği bir takım unsurların havada rahatça dolaşamayacağının veyahut da Türkiye o bölgelere bir harekat yaptığında önceliğin, yani hava kontrolünün Türkiye'de olması bir avantaj sağlar.
Evet.
İşte gerek Doğu Akdeniz'de, gerek Suriye, Irak coğrafyasında hesabı olan ülkeler de bunu istemiyorlar. Yani bugün Suriye üzerinde Fırat'ın batısında Rusya'nın, doğusunda Amerika'nın üstünlüğü var. Evet. Dolayısıyla da bu bölgeleri kontrol eden ülkeler de Türkiye'nin ona biçmiş oldukları rolden daha üst bir perdeden bölgede etkin olmasını istemiyorlar. Bu da onların bugünkü değil, 100 yıl önceki politikalar da böyledir. Muhtemelen 100 yıl sonra da böyle olacaktır.
Peki hocam, ilk teslimat başladı. Yani bir nevi meydan okuduk Türkiye olarak. Bundan sonra ABD'den yaptırım noktasında adımlar gelir mi? Neler beklemeliyiz? Bunu da konuşalım.
Ya şimdi bu yaptırımlar otomatikman devreye girecek bir şeydir. Trump Sayın Erdoğan'la görüşmesinde her ne kadar pozitif mesajlar vermiş olsa da bu Kongre ve Temsilciler Meclisi'nden çıkacak bir karardır. Ve başkan da, o seçenekler vardır. Bu işte kendi karşıda, evet, muhalif olarak gördükleri meyde uygulayacaklar ülkelerle ilgili. Bunlar içerisinden bazı maddeler vardır ki sizi hakikaten zor durumda bırakır. Bazısı ise çok olmazsa olmaz değildir. Bunu Amerika'dan, evet, değil de başka ülkelerden temin edebileceğiniz unsurlardır. Sanırım hem kendi iç kamuoylarını zora sokmamak hem de Türkiye ile ilişkileri daha fazla zehirlememek adına bir takım müeyyideler olacaktır, ama bu da çok fazla ikili ilişkileri bozmayacak derecede olacak gibi geliyor. Yani bu biraz tribünlere oynayacak müeyyideler gibi geliyor. O Trump'ın Uzak Doğu, evet, G20 zirvesindeki konuşmasından onu anlıyoruz, ama yarınları ne gösterir bilemeyiz.
Evet. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de açıklamalarda bulunmuş. Rus yapımı S-400 savunma sistemleri parçalarının ilk partisinin Türkiye'ye teslim edildiği açıklanmış. Yetkililer parçaların geri kalanının ise üstünde mutabık kalınan tarihlerde gönderileceğini kaydetmiş. Bu arada hocam, müsaadenizle, bu S-400 hava savunma sistemi nasıl bir sistem? Bunu anlatan bir haber var. Onu paylaşalım. 600 kilometre ötedeki hedefi tespit edebiliyor S-400 hava savunma sistemi. 30 kilometre irtifaya çıkıp 400 kilometre ötedeki 80 hedefi eş zamanlı vurabiliyor. Hayalet uçak ve balistik füzeleri başarılı bir şekilde imha edebiliyor. S-400'ler tehditlere hızlı cevap verebilme kabiliyetiyle bilinen bir sistem. Her bir S-400 bataryası radar ve füze fırlatma rampalarından oluşuyor. Bataryalar kurundukları bölge çevresinde 600 kilometre mesafedeki alanı tarama kapasitesine sahip. Sistem 400 kilometre uzaklıkta bir tehdit algıladığında anında harekete geçiyor. Her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı 80 hedefi imha edebiliyor. Türkiye bu yeni nesil hava ve füze savunma sistemlerinden 4 batarya teslim almış hocam. Affedersiniz, satın almış. Bataryaların Türkiye için bölgedeki tehditlere karşın etkin koruma sağlanması hedeflenmekteymiş. Böylesine bir sistem, etkili bir sistem.
Şimdi şöyle düşünelim. Türkiye dikdörtgen biçiminde, evet, bir ülke. 36-42 kuzey, 26-45 doğu meridyenleri arasında 780 bin kilometre kare ve ülkemizin kabaca kuzey güney yönünde 550, evet, kilometre, doğu batı yönünde ise 1500-1600 kilometre uzunluğu, 550 kilometre civarında genişliği var. Şimdi bunun çapı ise 600 kilometre evet. olduğunu düşünecek olursak, yani Türkiye'nin orta bir yerinde mesela Ankara Akıncılar'daki kurulacak bir füze rampası Karadeniz kıyısından Akdeniz kıyısına kadar olan yerleri kontrol evet. edebiliyor. Fakat siz bunu daha güneye, mesela bir Gaziantep'e, Mersin'e kurduğunuzda Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'in tamamını hava kontrolünüz altına alabiliyorsunuz. Yani oradaki bütün uçakların sizin radar sisteminize kilitlendiği gözüküyor. Evet. Yani bunu simülasyonlarla mesela İzmir'e veya Diyarbakır'a bu füzeler yerleştirilmiş olsa, yani biri İzmir'e biri Diyarbakır'a, bütün Doğu Akdeniz havzasını, Kıbrıs'ı, Suriye'yi, Irak'ı, yani Türkiye'nin şu anda problem yaşadığı bütün coğrafyadaki hani uçan kuşu evet. denetlemiş oluyorsunuz. Bu yönüyle de işte dost düşman herkesin dikkatini çeken hı-hı. bir unsur bu. Rusya belirlenen tarihten biraz da önce
evet,
teslim ediyor normal şartlarda. Çünkü Rusya'nın da beklentisi şu, 15 Temmuz'dan sonra bu darbenin de yıl dönümüne geliyoruz. Eskiden bir Amerikan muhibbi bir çevre vardı Türkiye'de bu ilerici, çağdaş, batıcı evet. görünen kurumlar içerisinde. Muhafazakarlar pek sevmezdi Amerika'yı. Şimdi her kesimden Amerika'ya karşı büyük bir tepki var. Hı-hı. Böyle bir ortamda Rusya bundan da istifade ederek evet. hem hükümetin hem kamuoyunun Amerika'ya olan bu antipatisinden dolayı bu S-400 füzeleri vasıtasıyla müttefiklik olarak hı hı. yani biliyorsunuz Anadolu ve Türkiye diyelim ki Çin
evet.
Rusya'dan oluşan Avrasya blokunun içerisinde yer aldığı zaman dengeler ayrı değişiyor. Amerika ve Batı Avrupa Birliği blokunun içerisinde yer aldığı zaman bu coğrafyadaki dengeler farklı değişiyor. Yani Türkiye evet. Tahtaravalli'nin hangi tarafında olsa dengeyi onun lehine değiştirecek bir güce sahip olduğu için de kolay kolay Türkiye'den hı-hı. vazgeçmesi de mümkün değildir. Ne Amerika'nın ne Rusya'nın.
Bu arada geçen haftalarda S-400 ile ilgili ya da güvenlikle ilgili bir anket yapılmıştı. Orada S-400 ile ilgili bir soru da vardı. Hı-hı. Türk halkının ne kadarı S-400'ün satın alınmasını istiyor şeklinde. Ankete katılanların %44'ü NATO'nun rahatsızlığı ve ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen füzelerin alınması gerektiğini belirtmiş. %24.9'unun alınmaması gerektiğini ifade ettiği beyan ediliyor. Hı hı. Böyle Türk halkının %44'ünün de bu sistemin satın alınması evet. noktasında bir beyanının olduğu ankette
yalnız,
ortaya
çıkmış. Türkiye'de şöyle bir anormal durum söz konusu. Normalde dünyada birçok ülkede böyle bir şey söz konusu değildir. Hı hı. Yani hükümet taraftarıysanız Türkiye'de
evet.
hükümet yanlış bir işlem de yapmış olsa sonuna kadar arkasında duran bir kamuoyu var. Muhalefetteyseniz de hükümet memleketin menfaatine hayrına ne kadar iş yapsa da bir şekilde onun neresinden muhalif olacağının
evet.
sebebini arayan bir muhalefet anlayışı var. Bu iç politikada rakibini alt etmek için düşünebilir ama ülkelerin dış politikasında bu tür konular oldukça yanlış ve ülke menfaatleri açısından da tehlikeli bir şeydir. Yani bu diyelim ki S-400 füze alımı yahut da Türkiye'nin sınır ötesi yapmış olduğu operasyonlar, Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgede işte dünya ülkeleriyle yapmış olduğu mücadelelerde ülkenin tek yürek olması gerekiyor. Yani burada A partisi, B partisi, C partisinin hiçbir şey yoktur bu yönüyle baktığımızda. Çünkü bizim çocuklarımızı, torunlarımızın geleceğini etkileyecek kararlardır bunların büyük bir çoğunluğu. Yani bugün konuştuğumuz partiler, mesela ben üniversite yıllarımda ANAP vardı, SHP vardı vesaire. Onların liderleri vardı. Şimdi liderler mevta oldu, partiler de yani
kimisi duruyor, kimisi kapandı.
Tabela partisi evet. haline geldi, evet. kimisi kapandı. Ama o günün şartlarında imzalanan birçok anlaşmaların hala bugün
evet,
hayatımızda etkin olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle bu gibi konuları biraz daha geniş kapsamlı, kişilere odaklı düşünmemek gerekir diye
peki.
söylüyorum burada.
S-400 konusunu noktalayalım. Evet. Eklemek istediğiniz
çünkü
bir şey yoksa.
Çünkü medyada evet. Çok fazla konuşuluyor evet. Zaten.
Peki hocam, tam da işte bu S-400 sistemlerinin teslimatının başladığı bir dönem. 15 Temmuz'un yıl dönümü aynı zamanda. Bir taraftan da tam da bugünlere denk gelen, daha önce de çokça konuştuk, Suriye'nin kuzeyine yönelik ya da Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon başladı, başlayacak, ne zaman başlar diye konuşuyorduk ama sanki bugünlerde Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyonun da geliyor olduğunu söyleyebiliriz. İzinler iptal edilmiş orduda ve tayinlerinde durdurulduğu yönünde haberler var. Bu konuda neler söylersiniz? Bir operasyon yakın mı? Buyurun.
Önce bir noktada bir tespit yapalım. Türkiye ta en baştan beri Amerika'ya ve dünya kamuoyuna şunu deklare etti. Yani siz adını PYD'de koysanız, YPG'de koysanız, SDG'de deseniz, hepsini lağvedip yeni bir teşekkül de kursanız, biz Fırat'ın doğusunda Türkiye sınırı boyunca oluşan bu yapının adının PKK olduğunu, yani evet, sınırın öbür tarafına geçin, isim değiştirerek bu işten kurtulamayacağını, eninde sonunda Türkiye, hı hı, buraya bir operasyon yaparak bu tehdidi bertaraf edeceğini bütün dünya kamuoyuna deklare etti.
Evet.
Ve son günlerde de yapılan lojistik desteklerden sanki bu hafta sonu muhtemelen, hı hı, 15 Temmuz'da yıl dönümü, böyle bir operasyon olabilir sınır ötesi. Hem de bu S-400'ler nedeniyle Türkiye üzerinde oluşan baskıyı başka bir alana kanalize etme şeyidir. Şimdi Suriye sınırı haritaya bakıldığında batı doğu yönünde çizilmiştir.
Evet.
Ama oradaki demografik yapıya baktığımızda kuzey güney veya kuzey batı güney doğu istikametindedir demografik yapı. Yani şöyle söyleyelim, Suruç'un güneyinde Aynel Arap Kürttür. Evet. Ama Akçakale, Türkiye'deki Akçakale Arap'tır. Onun güneyindeki Tel Abyad Arap'tır. Veya işte Gaziantep'te o Türkmen bölgelerin hemen altında Rai dediğimiz, evet, bölgeler Türkmen bölgesidir. Dolayısıyla şu anda Akçakale, Urfa'nın güneyindeki Akçakale ilçesindeki Türkiye'de yaşayan nüfus Arap kökenlidir. Sınırın karşısındaki Tel Abyad da Arap'tır. Bu iki kantonun arasıdır. Yani Kamışlı ile Kobani dedikleri Aynel Arap arasındaki bu bölgedeki yaşayan nüfusun tamamını PKK'lılar Türkiye'ye sürdüler. Evet. Ve bunlar burada mülteci halinde, çok verimli tarım topraklardır. O pamuk ziraatine ve sulu ziraata açılmış yerlerdir. Şimdi Türkiye eninde sonunda oraya bir operasyon yapıp, hı hı, oradaki PKK unsurlarını temizledikten sonra on binlerce insanı evine, ocağına, köyüne, toprağına, dükkanına döndürdüğü zaman hem hayat normale geçmiş olacak orada, hem sınırımızdaki bir tehdit ortadan kalkacak, hem de Türkiye'de o topraklardan sürülmüş on binlerce, yüz binlerce insanı geri evine döndüreceğiz. Şimdi Türkiye'de bazıları tribünlere konuşuyor. Suriyelileri gönderelim. Nereye göndereceksin? Yani adam elinde silah cephede bekliyor, adam gelirse.
Evet.
Kurşuna dizecek. Dolayısıyla bu boş söylemlerdir. Yani Türkiye bir şekilde ya uluslararası toplumla anlaşacak, ki o biraz zor gözüküyor. Yani Türkiye'ye kaybettirmek, zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor. Hem bölgedeki, hı hı, ülkeler, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, hem Amerika, İsrail ve perde gerisinde de Avrupa ülkeleri. Çünkü Türkiye'nin güçlenmesi onların bölgedeki menfaatlerinin zayıflamasına sebep olduğu, evet, için güçlü bir Türkiye istemediklerinden varsın Türkiye burada, hı hı, boğuşsun istiyorlar. Yani bu, evet, problemin çözülmesini istemiyorlar açıkçası.
Evet. Tabii Suriye'nin kuzeyine bir operasyon beklentisi artarken bir taraftan da Irak'ın kuzeyinde Hakurk özelinde operasyonlar devam ediyor. Pençe harekatı devam ediyor. Yine diğer taraftan da örgütün sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta atışları da yapılıyor hocam. Kandil'de bu anlamda bir ilk gerçekleşiyor. Terör örgütü PKK-KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getiriliyor. Operasyon PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekiyor. Böylesine başarılı bir operasyon. Bu noktada neler söylersiniz terörle mücadele anlamında?
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok ender rastlanan bir şekilde Genelkurmay, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürü yani asker, polis, istihbaratçı ortak çalışıyor. Yani evet. Eskiden biri elindeki veriyi ona paylaşmazdı, güvenmezdi. Asker polise, polis istihbaratçıya o ona güvenmezdi. Dolayısıyla elinde birinde veri olduğu halde diğeri bundan habersiz olarak sahada mücadele yapmaya çalışırdı. Çoğu zaman da istenen başarı elde edilemezdi. Evet. Şu an ortak çalışılıyor. Artı insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarının etkisi bu dağlık bir coğrafyada çok önemli neticelerin kısa sürede alınmasına sebep oluyor. Ve bu başarıların elde edilmesinde bir diğer konu da bu hendek ve çukur eylemlerinden sonra kayyım atanan belediyelerde bu PKK'ya giden kaynaklar kesildi. Bu Diyarbakır civarında yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla da bunların lojistiği kesildi. Evet. Yani sadece dağda terörist avlayarak terörle mücadele edemezsiniz. Onun lojistik kaynaklarını, para ve insan kaynağını kesmediğiniz sürece bu devam eder, evet. Süre gelir. Ve şu an korkarım bu belediye seçimlerinden sonra bunlara yeni taze para kaynakları aktarılır ise ki devletin buna dikkatli olması gerekiyor. Siz parayı bastırırsanız eleman da bulursunuz, silah da bulursunuz. Evet. İstediğinizde yaparsın. Bugün Amerika'nın, Batırların bu bölgemizde bu kadar etkin olmasının sebebi silaha ve paraya hükmeden birçok şeyi de kendi tarafına çekebiliyor. Bu nedenle PKK'yla ve onun türevleriyle mücadele etmek istiyorsak bu sadece silahla değil onların para ve insan kaynaklarının nerelerden gittiğini ve o kaynakları nasıl kurutacağımızı, evet. Nasıl önleyeceğimizin de tedbirini bu şekilde düşünmek, almak zorundayız.
Peki hocam, son olarak bu bölümümüzde İdlib'deki gelişmelere dair son bilgileri paylaşarak devam edelim, bunu aktaralım. İdlib'de yine hem rejim hem de Rusya'nın kuvvetlerinin saldırıları devam ediyor. Her gün onlarca kişi hayatını kaybediyor. Hastaneler de vuruluyor, ambulanslar da vuruluyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İdlib mutabakatına atıfta bulunarak bir çağrıda bulundu. Lütfen bu mutabakata uyun şeklinde. Çünkü sivil kayıpları çok fazla. Bu noktada bir suhule sağlanacak mı?
Şöyle, aslında İdlib bölgesinin Türkiye'nin kontrolüne verilmesini bizzat Rusya istedi.
Evet.
Rusya'nın buna yeşil ışık yakması, 12 adet gözlem ve denetleme kulesinin kurulmasının Rusya'nın istemesi olmamış olsa
mümkün
olmayacaktı. Evet. Rusya bunu niye istemişti? Fırat'ın doğusundaki YPG kılıklı oradaki teröristlerin perde gerisindeki abileri, ağababaları Amerika'dır. Ve Amerika'nın oradan Akdeniz'e inmesi, Hümeymin'deki hava üssü, Tartus'taki deniz üssünün tehlikeye gireceğini düşünen Rusya, bizzat Türkiye'yi oraya kendisi getirdi.
Evet.
Fakat şöyle stratejik olarak baktığımızda hep 10 ve 11 nolu gözlem kulelerine taciz ateşi yapılıyor. O civardaki köy ve kasabalar bombalanıyor. Çünkü orası Akdeniz'e, Rusya'nın hava ve deniz üslerine bir top atışı mesafede. Evet. Çok yakın olduğu için bunu rejim yapıyor. Rusya da göz yumuyor. Yani biz buralara gözlem kulesi kurduk ama şöyle bir 5-10 kilometre daha geriye çekilmesi yönünde bir taciz şeyi gibi geliyor bu. Ama Türkiye de bulunduğu konumdan kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor. Bir de hem Rusya'nın hem Türkiye'nin kontrolü dışında bu Heyet-i Tahrir-Şam dediğimiz gruplarda hala o bölgede işte Rusya'nın üslerinin olduğu bölgeye bir tane top atışı yapıyorlar. Arkasından uçak sürüsüyle gelip bombardıman oluyor. Ve burada her iki tarafında kendine göre haklı argümanları var ama olan sivillere oluyor. Maalesef. Sivillerin o bölgeyi boşaltması da rejimin de Rusya'nın da işine geliyor. Yani evet. Orada insansız bir bölgenin olmasını onlar da talep ediyorlar aslında. Evet. Fakat insandan boşalan bölgeler bizim sınırımıza daha çok yaklaştığı için Türkiye için de bir tehdit oluşturuyor.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan önemli başlıkları konuşuyoruz, radyolarınıza taşıyoruz. Hocam yine çok önemli bir günün yıl dönümüydü. Bir katliamın, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bir katliamın 24. yılını geride bıraktık. Srebrenica'daki o malum katliam sebebiyle hayatını kaybeden, şehit olan 33 kişinin naaşı daha toprağa verildi geçen gün. Bunu konuşalım ama Avrupa'nın medeniyetin beşiği denilen o Avrupa'nın göbeğinde yaşandı bu katliam. Yaklaşık 9.000 civarında insan kurşuna dizildi. Çoluk çocuk bebek denilmedi, yaşlı ihtiyar denilmedi. Bu katliamın oluş sebebi, bu katliamın yaşanmasına giden yollar nasıl döşendi bu taşlar? Buradan başlayalım. Sonrasında o gün 1995 11 Temmuz'unda neler yaşandı ve sonrasında neler oldu? Buradan böyle devam edelim hocam.
Evet. Şimdi Balkanlarda Osmanlı'nın etkisiyle İslam'ı kabul eden bir Arnavutlar vardır. Ayrı bir etnik gruptur. Evet. Bir de Slavların içerisinde eski işte Katolik ve Ortodoks olmayan Bogomil mezhebine mensup olan bir grubun komple İslam'ı seçmesi ve arkasından da bu Slav Müslümanlara Boşnak adı verilmesi. Bugün Sancak, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde ve Bosna Hersek'te yaşayan aslen Slav'dır bunlar. Yani evet. Türk değildir Boşnaklar. Evet. Fakat bu Slavların işte Ortodoks olanları Sırbistan'da Sırp diyoruz bunlara. Hmm. Katolik olanlarına da Hırvat diyoruz ama yani şey olarak konuştukları dil olarak, etnisite olarak aynıdır. Yani aynı soydan, aynı ırktan gelen, aynı benzer dili konuşan topluluklardır. Osmanlı sonrası Hırvatistan ve Slovenya'nın olduğu bölgeler Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun sınırlarında kalıp Ortodoks olan dünya ise Osmanlı topraklar içerisinde daha uzun süre kaldı. Fakat Osmanlı'nın bölgeden çok hızlı bir şekilde Balkan Savaşı'ndan sonra çekilmesiyle birlikte işte Yugoslavya Federasyonu kuruldu. Orada da Sırpların egemen olduğu bir yapı söz konusuydu. 6 federal cumhuriyet, 2 özerk bölge, Kosova ve Vojvodina'dan oluşuyor idi. Ancak Mareşal Joseph Broz Tito'nun ölümünden sonra bu federasyon çatırdamaya başladı. Önce en sanayileşmiş, en zengin, batıya en yakın olan Slovenya bağımsızlığını ilan etti. Federasyondan çıktı. Küçük bir çatışmayla bu iş halloldu. Sıpkı Sovyetlerin dağılmasıyla aynı döneme evet. geliyor. Arkasından Hırvatistan bağımsızlığını ilan etti. Sırp ordusuyla Hırvatlar arasında şöyle kısa bir savaştan sonra Hırvatlar da Almanların desteğiyle bağımsızlığını elde ettiler. Ve işte tam bu sırada Aliya İzzet Begoviç'in de önderliğinde Müslüman Boşnaklar da örgütlenerek referandum kararı aldılar ve Bosna Hersek'in de bağımsız bir devlet olması yönünde karar çıktı parlamentodan. Çünkü bugünkü Bosna Hersek'in demografik yapısına bile baktığımızda %52'si Müslüman Boşnaklardan, %18'i Katolik Hırvatlardan, %30 da Sırp Ortodokslardan oluşuyor. Yani evet. bugünkü Bosna Hersek'in. Fakat o günkü düşünceye göre Yugoslavya parçalanırken Hırvatlar ve Sırplar Müslüman Boşnakları kendi aralarında paylaşarak bir Sırbistan, bir Hırvatistan olacak. O Müslüman Boşnakların toprakları da Sırplar ve Hırvatlar arasında paylaşılacak idi. Yani bunların bir bağımsız bir devlet olması hesapta yok idi. İşte Aliya İzzet Begoviç ve onun o bilge kral dediğimiz o bilgeliği sayesinde Bosna ordusunun içerisinde Hristiyan unsurlar bile vardı. Bunlar adalet isteyen, haksızlığa karşı direnen insanların oluşturmuş olduğu bir orduydu aslında Aliya'nın ordusu. Ve o mücadele devam ederken Birleşmiş Milletler müdahale etti buraya. Baktı ki kardeş kanı döküyor, tıpkı Suriye'deki iç savaş gibi. Şimdi Suriye'de kimin kimi öldürdüğü belirsiz. Evet. Burada da Birleşmiş Milletler olaya el koydu. Ve çünkü Yugoslav ordusu Sırpların eline geçmişti. Yani ortada bir federal ordu vardı ama ordu başkent Belgrad'da ve Sırpların eline geçti. Boşnaklar savunmasız, silahsızdı. Ama evet. İslam dünyasından özellikle Türkiye'den giden mühendisler vesaire oradaki bir takım traktör fabrikasını şunu bunu silah üretir hale getirip de Müslümanlar da başa baş mücadele etmeye başlayınca Dayton Anlaşması'yla ateşkes sağlandı ve bugünkü Bosna Hersek'i yapısı oluşturuldu. Ve bugün Bosna Hersek İslam konferansı örgütüne bile üye olamıyor. Hiçbir İslam'ın lehine karar çıkmıyor. Çünkü iki tane federal devlettir. Kuzeyde Sırp sınırında Sırp, Bosna Sırp Cumhuriyeti. Bir de Hırvat Boşnak Federasyonu var. Yarısı Sırp Cumhuriyeti, yarısı Boşnak Hırvat Federasyonu. Daha üstte de bir Bosna Hersek Devleti var. Yani iç içe. Evet. Yani o kadar çok karmaşık bir yapı ki hiçbir karar da çıkmıyor.
Evet, Bosna Hersek dediğimiz zaman sadece Boşnaklardan oluşan bir devlet düşünmemeliyiz.
Hayır, üç etnik grup dönüşümlü olarak başkan oluyor. Üçünün onaylamadığı hiçbir karar çıkmıyor. Dolayısıyla Müslümanlar lehine bir karar olduğunda Hırvat veya Sırp'ın biri veto ettiği zaman hiçbir karar da alınamıyor. Dolayısıyla tüten bir baca son yıllarda olmadığı için ve göç etmek zorunda kalıyorlar. Gelelim bu Srebrenica soykırımına. İşte bu 93-94-95'te Dayton Anlaşması oldu. İşte o 2-3 yıllık dönemde çok kanlı iç savaş yaşandı. O sırada Hollandalı askerlerin korumasında olan bölgeye şimdi diyelim ki Suriye'de de işte güvenli bölgeler oluşturuldu vesaire. Yani deniyor ki Birleşmiş Milletler işte şu kasabaya gelirsin, kadınlar, çocuklar, siviller sığınsın. Yani yine diğer bölgelerde eli silahlı paramiliter güçler savaşsın. İşte kadın, çocuk ve silahsız olan Hollandalı askerlerin koruduğu bölgeye Sırp askerler giriyorlar ve burada katliam yapıyorlar. İşte işin vehameti burada. Yani mesela dağlarda normalde işte Sırplarla Boşnaklar arasında, Hırvatlar arasında kanlı savaşlar olmuştur. Ölen ölmüştür. Sırplardan şu kadar kişi, Boşnaklardan bu kadar kişi hayatını kaybetmiştir. Olay acıdır ama bunun kendi içinde bir makuliyeti vardır. Silahlı iki grup çatışıyor. Savaşıyor sonuçta ama
dengeli bir güç neticede.
Ama buradaki olay siz Birleşmiş Milletler'in şemsiyesi altında, koruması altında bir kampa sığınıyorsunuz. Hollandalı askerler kapıda sizi bekliyor. Fakat o sırada o Sırplar geliyor. Güya Hollandalı askerin korumasında olan bir bölgeye giriyorlar. Hiçbir silahı olmayan, tamamen sivillerden oluşan insanların içerisine dalıyor. Hani bir tavuk kümesinin içerisine tilkinin dalması gibi, bir koyun sürüsünün içine kurdun dalması gibi dalıyor. Bu sırada canını kurtarabilenler ormanlara kaçıyorlar. Yani o bölgeden dağlarda, ormanlarda canını kurtarabilen kurtarıyor, kurtaramayan hepsini katlediyorlar. Yani çocuk, kadın kurşuna demeden diziyorlar. Kurşuna diziyorlar ve değişik yerlere gömüyorlar. Hatta kemikleri birbirine karıştırıyorlar vesaire. Bununla ilgili Mavi Kelebek diye bir film vardır. Evet. Yani o kelebeklerin, o cenazelerin olduğu yere konmasıyla ilgili vesaire. Yani şimdi bize Ermeni soykırımıyla ilgili ders vermeye çalışan batılı güçlere şunu söylemek lazım. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş. 1915'li yıllarda olmuş. Bu ise 1994-95'te olmuş bir olay. Yani bu kadar taze ve biri Doğu Anadolu bölgesi, biri Saraybosna. Avrupa'nın göbeği burası. Evet. Ve Avrupa'daki ülkelerin hiçbiri kılını kıpırdatmadı bu konuyla ilgili. O Dayton Anlaşması da artık Müslümanlar kendini savunabilecek, kaybettikleri bir takım yerleri kurtarabilecek noktaya geldikleri an masayı kurdular. İşin evet. enteresan tarafı da budur. Yani toparlayacak olursak Avrupa'nın yaşamış olduğu en son, en yeni trajedi evet. ve soykırımdır. Ve rahmetli Aliya İzzet Begoviç'in meşhur bir sözü var. Ben diyor burada düşmanımızın gaddarlığından daha çok diyor dostlarımızın sessizliği bizi.
Evet.
üzdü diyor. Yani bu tür zulme sessiz kalmak, ona direkt hı hı. destek vermek anlamına geliyor. Onun için de haksızlık karşısında evet. susan dilsiz şeytandır düsturu gereğince. Evet. Hı hı. Çevremizde, ülkemizde, dünyada var olan haksızlıklara en azından hı hı. Tepki göstermek de insani ve İslami bir vazifemiz olduğunu söylememiz evet. gerekiyor.
Tabii sadece kurşuna dizme meselesi de değil aslında bu katliam, tecavüzler var değil mi hocam? Bebekleri, daha doğmamış bebekleri anne karnında şehit etmeler. Bunun gibi maalesef insanın aklının, hayalinin alamayacağı şekilde bir katliam yaşanmış.
Şimdi Bosna Savaşı'nda Boşnaklar bir, diyelim ki erkek nüfusunu kaybettiler. Mesela evet. böyle şu anda 40'lı 50'li yaşlarda çok sayıda dul kadın evet. var ve bu kadınlar hayata tutunmaya çalışıyorlar. Şey öyle bozuldu. Yaşlı, aksakallı dediğimiz toplumu eğiten, dönüştüren o insanlar yok oldu.
Yok oldu.
Ve dolayısıyla Bosna beşeri sermayesini kaybetti. Ve o beşeri sermaye de öyle akşamdan sabaha yerine konulacak bir şey değildir. Ama şu an için sevindirici olan nokta Türkiye her yönüyle Bosna Hersek'te üniversite olarak, TİKA olarak, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu olarak elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor. Ve Boşnak kardeşlerimizin yaralarını hı hı. sarmada en yakın yanlarında olan kişi ülkede yine Türkiye Cumhuriyeti devleti.
Peki o dönem
olmuş.
İçin söyleyelim hocam. Türkiye'nin tepkisi, Türk insanının o dönemdeki bu katliama ya da oradaki savaşa duruşu nasıldı? O günlere dönecek olursak
şimdi
onunla konuşalım.
Şimdi o günleri şöyle konuşabiliriz. 91 yılında Sovyetler Birliği dağıldı. Ve bütün cumhuriyetler bağımsız oldu. Arkasından Yugoslavya dağıldı. Yani Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya'da yeni devletlerin ortaya çıktığı ve yeni bir dünya düzeninin kurulduğu bir dönemde maalesef Türkiye faili meçhul cinayetlerle evet. 90'lı yıllara girdi. Arkasından Cumhurbaşkanı Özal'ın garip bir şekilde
ölümü
yani kalp krizi dendi, zehirlendi dendi. Ve arkasından sık sık değişen hükümetler, 5 ayda bir, 6 ayda bir koalisyonlar ve Türkiye'yi kendi iç bünyesinde meşgul oyalarken evet. terörün tavan yaptığı yıllar, ekonomik krizin hı-hı. tavan yaptığı yıllar, yani enflasyonun ortalama %70-80 olduğu, her yıl hükümetin değiştiği, terörün zirve yaptığı bir dünyada evet. siz Bosna'yla, Azerbaycan'la, Kazakistan'la çok da fazla uğraşamıyorsunuz. Şu anda yapılmak istenen de oydu zaten. Evet. Yani Türkiye'de ta AK Parti'nin kapatılma davası, ondan sonraki süreçlerin hepsinde yapılmak istenen ne Erdoğan meselesi, ne AK Parti meselesi, ne de işte o Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi ağaç meselesiydi. Mesele Türkiye'yi kendi içinde kendi derdiyle meşgul evet. uğraştırırken işte Akdeniz'de petrol paylaşımı yapmak, Suriye'yi, Irak'ı yeniden dizayn etmek, hı hı. Libya'da yeni bir düzen kurmak, bunları yaparken de Türkiye'nin başını kaldırıp hı hı. buna mecalinin olmamasını
etkisiz
sağlamaktı.
Etkisiz hale getirmek.
İşte yani. Hesap tutmadı. Onun için de Türkiye'yi içten parçalamaya çalıştılar. İşte 15 Temmuz darbe girişiminin gerekçesi de buydu. Dikkat edin, yani Boğaz Köprüsü'nden siz karşıya geçemiyorsunuz, karşıdan buraya gelebiliyorsunuz. Yani darbe olmuş olsaydı İstanbul'un Avrupa yakasında farklı bir yapı düşünülüyor idi. Yani bu belgelere yansımış durumda maalesef.
Peki hocam. Evet, bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim Bosna şehitlerine. Ve bir başka konuyla devam edelim hocam. Doğu Akdeniz meselesi, az önce de bahsettiniz. Türkiye her şeye rağmen o bölgede ben varım, olacağım diyor. Arama çalışmalarına devam ediyor. Yavuz'uyla, Fatih'iyle, diğer sismik gemileriyle. Ama bir taraftan da Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan tehdit mesajları geliyor. Son olarak Avrupa Birliği ambargo tehdidinde bulundu. Bu konuyu konuşalım. Bu tehdit nereye varır? Türkiye geri adım atar mı?
Şöyle söyleyelim. Almanya dışında İtalya, Fransa, Avrupa'nın İngiltere gibi önemli ülkeleri Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin etkisinin sıfır olmasını istiyorlar.
Evet.
Niye? Çünkü Fransız Total şirketi, İtalyan Eni şirketi, İngilizler zaten sürekli ezeli orada. Ve ebedi hep oradalar. Amerikalılar orada. Yani Türkiye'ye diyorlar ki sen git kendi kıyılarında etliye sütlüye karışmadan durursan mesele yok. Hı hı. Almanya sesini çıkarmıyor çünkü bu paylaşımda Almanya'yı da köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Mesela Almanya Ukrayna'nın kuzeyinden bir kuzey akım hattı geçirdi. Çünkü dünyada en çok doğalgaz tüketen ülkedir, hı hı, Almanya ve enerji olarak Rusya'ya bağımlı. Ve bunun çeşitlenmesini ve Türkiye'nin de elinin güçlenmesi, hı hı, Almanya'nın menfaatinedir aslında. Burada Türkiye Lübnan'ı, Libya'yı, Kuzey Kıbrıs'ı, belki ileride Suriye'de etkin olan Rusya'yı ve Katar'ı da yanına alarak ikinci bir blok oluşturmaya çalışıyor. Ve münhasır ekonomik bölge sınırlarımızı biz hala ilan etmedik. Kıbrıs'ın batısında şu anda Fatih gemimiz, doğusunda Yavuz gemimiz petrol sondajı yapıyor. Güneydeki Barbaros gemisi de sismik aramalar yapıyor. Ve Türkiye diyor ki madem siz bana danışmadan bir alan belirlediniz, ben de önce bir ön araştırma yaptıktan sonra Türkiye münhasır alan, ekonomik alan bölgesini hala ilan etmedi. İşte Libya'daki mevcut yönetimi Trablus yönetimi desteklemesinin sebebi Trablus'la yani Bingazi ile bu Teke Yarımadası arasında, Antalya Körfezi arasında bir anlaşma imzaladığımız zaman Yunanistan'ı ekarte ediyoruz biz.
Evet.
Fakat Hafter, General Hafter Yunanistan'la anlaşma imzalayarak aşağı yukarı 40 bin, 39 bin kilometre karelik Libya münhasır alan bölgesini Yunanistan'a veriyor. Hani babasının malını, hı-hı, bağışlıyormuş gibi.
Evet.
Yani Hollanda büyüklüğünde bizim Konya vilayetimizden daha geniş bir alana, o Akdeniz'in tabanında Hafter yönetimi, o Bingazi yani Libya'nın doğu bölgesinden Mısır sınırına yakın bölgesindeki Akdeniz'deki hakkını Yunanlara devrediyor. Yani uluslararası hukuka aykırı olarak. Dolayısıyla da Türkiye şu anda Libya'nın hakkını savunuyor. Yani çünkü Libya hakkını elde ederse Türkiye'de hakkını elde eder. Yunanistan orada alakası kalmıyor. Dolayısıyla Yunanistan bu işe maydanoz olmadığı zaman Türkiye biraz daha eli rahatlıyor.
Evet.
Sınırdaş ülkelerle geliyor. Şu anda da Avrupa Birliği'nin bunu desteklemesinin bir sebebi de Yunanistan borç batağında, evet, Güney Kıbrıs Rum yönetimi sürekli desteklerle ayakta duruyor.
Evet.
Eğer bu kaynaklara bu ülkeler erişebilirlerse en azından Fransız, İtalyan, Alman bankaları alacaklarını daha kolay,
evet,
tahsil edebilecekler vesaire. Bunlar tamam duygusal konular. Türkiye'ye ambargoya gelince askeri olarak yapacaklar hiçbir şey yok. Hı-hı. Ama ekonomik olarak şöyle bir tehlike var. Türkiye bugün ihracatının yaklaşık %50'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Bu yönüyle yani biz şimdi cari açığımızı,
evet,
sıfırladık falan diyoruz. Biz Avrupa Birliği ihracatımız durduğu zaman Türkiye ekonomisi çok büyük etkilenir bundan. Bu nedenle de bir şekilde bunu usuletle, suhuletle ve anlaşma yoluyla bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yani Avrupa ile ticari bağları bozmamamız gerekiyor. Evet.
Peki hocam. Tam da bu noktada Yunanistan'da bir erken seçim yapıldı ve Başbakan Tsipras mağlubiyetle bu seçimden ayrıldı. Peki kim geldi yerine? Kriakos Mitsotakis yeni başbakan olarak görevi devraldı Çipras'tan hocam. Yeni başbakanı ilk tebrik eden liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Mitsotakis'in başbakanlığı nasıl bir yol açar, yeni bir sayfa açar mı? Ve FETÖ'cüler malum Yunanistan'da sığınma hakkına sahipler ve Türkiye istiyordu, bir türlü Yunanistan iade etmiyordu. Yeni başbakan da bir darbeyle görevden alınan liderin oğlu. O da bir başbakan oldu şu anda. Bu acaba yaşadıkları FETÖ ile mücadelede Yunanistan'ın tavrını değiştirir mi? Ne dersiniz?
Evet. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Yunanistan'da çok köklü bir geçmişi vardır bu Mitsotakis ailesinin. Yani ben gençliğimde hatırlıyorum. Bir Konstantin Karamanlis vardı. Bir de Konstantin Mitsotakis vardı. Bizde de bir Ecevit ve Demirel vardı. Biri iktidar olur, diğeri muhalefet olurdu vesaire. Şu anda bu Konstantin Mitsotakis 1967 yılında bir darbeye maruz kalmış ve Türkiye'ye sığınmıştı. Oradan Fransa'ya gitmişti. Ve çocukluğunda bu Kriakos, yani bu darbeyi babasına yapıldığı dönemlerde bunu bilen, hatırlayan birisi. Dolayısıyla da darbeden çekmiş bir ailenin çocuğu. Evet. Ve Türkiye'de diyor ki, bak Türkiye'de darbe yapıp size kaçan bu subayların iadesini istiyoruz diyor. Ve bu yönüyle de ılımlı sinyaller geliyor. Mesela Çipras solcu. Evet. Görüşleriyle öne çıkan bir politikacıydı. Kriakos Mitsotakis ise sağcı, muhafazakar. Evet. Şimdi sağcı muhafazakarlar Avrupa'da genellikle ırkçı ve yabancı düşmanlığıyla bilinir. Ama Yunanistan sağ, mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini destekleyen, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini savunan bir yapıya sahiptir. Yani bu yönüyle Çipras'a göre ilişkilerin biraz daha ılımlı olması bekleniyor ama Doğu Akdeniz ilişkileri zehirleyen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ama şunu da bilelim, Çipras niye gitti iktidardan derseniz, Çipras'ın geldiğinde ülke ekonomisi bir batağın içerisindeydi. Yani şunu söyleyelim, hiçbir ideoloji, bakın Türkiye'de dahil olmak üzere AK Parti hükümetinin mesela son dönemlerde oy kaybetmesi vesaire diyorsunuz ya, yani ekonomi kötüye gittiği zaman, esnaf satış yapamadığı zaman, kepenkler kapandığı zaman hiçbir siyasi görüş, düşünce, ideoloji dikiş tutturamıyor.
Evet.
İşte Yunanistan'da Çipras ekonomiyi hal yoluna koyacağım dedi, başaramadı ve gitti. Dolayısıyla artık günümüzde insanlar işte sağcıyım, solcuyum, sosyalistim, marksistim, şeriatçıyım falan diyor ama cebine dokunduğu zaman da o dokunan kişiyi iktidardan indirebiliyor. Evet. Bu nedenle de yani AK Parti hükümetinin 10 yıl 17 yıldır iktidarda kalmasının sebebi bir önceki döneme göre daha iyi ortamlar oluşturmasıdır. Yani bunu hiç unutmayalım. Yani ideoloji, siyasi düşünce hep ikinci planda geliyor. Bunun en güzel örneğini biz Yunanistan seçimlerinde görmüş olduk. Yani ekonomide insanlara daha rahat bir ortam yaşatamazsanız sizi o koltukta durdurmuyorlar.
Evet. Son olarak hocam, Sudan'daki gelişmelere bakalım. Sudan'da dün gece bir darbe girişiminin engellendiği haberi vardı. Daha önce de yine bir başka darbe girişimi engellenmişti ki şu andaki yönetim zaten darbeci bir yönetim. Bunu da belirtelim. Neydi hocam sebebi dün geceki darbenin?
Şimdi bu tür ülkelerde seri darbelerin olması normaldir. Mesela bizde de ilk 1960 darbesi kendi içerisinde.
Evet.
Mesela Alparslan Türkeş filan o darbenin içerisindeydi. Daha farklı bir amaçla ilk darbeyi yapmışlardı. Ama gelinen noktada o Türkeş ve ekibi ekarte edilerek sürgün edildiler. Ve darbe çok farklı bir yöne evrildi. Evet. Yani Sudan'da da bir darbe oldu. Ömer el-Beşir götürüldü ama hala bunun nereye doğru evrileceği konusunda net bir şey yok. Çünkü askerler içerisinde farklı klikler, her biri kendi içerisinde ülkeyi farklı bir yöne doğru çekme konusunda irade gösteriyorlar. İşte dün gece yaşanan hadise de oydu. Yani kamuoyuna yansıdığı kadarıyla mevcut askeri yönetimle sivil inisiyatif masaya oturma kararı aldılar. Baktılar ki asker kontrolden çıkan halk yığınlarını idare etmekte zorlanıyor. Zaten ekonomi iflas etmiş durumda. Dediler ki bu sivil inisiyatifi ve askerleri aynı masaya oturtalım. Onlar ne istiyorlar, ne zaman seçime gidilecek, nasıl bir yol haritası izlenecek vesaire diye bunu kabul etmişlerdi. İşte bu dün gece darbeyi yapmaya kalkışanlar ise sivil inisiyatifi masaya oturtmak istemeyen, her şeyi askerle çözme taraftarı olan ekip bir darbe girişiminde bulundu ve başarısız olduğu söyleniyor. Evet. Ya bu tür yapılarda muhtemel olağan şeylerdir. Bak ben 1960 darbesinde Türkiye'de örnekler verdim. Dolayısıyla da şu anda Sudan bir türbülans yaşıyor ve hala bu türbülans bitmedi. Yani Beşir yönetimi gitti ama nasıl bir yönetim geleceği konusunda Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Mısır'ın başat rol oynadığı bir ekip var. Bir de halkın büyük ekseriyetinin Türkiye'ye karşı muhabbeti olan ve İslam ülkeleriyle daha farklı bir konjonktürde buluşmayı önceleyen bir ekip var. Dolayısıyla bunlar kendi içerisinde mücadele ediyor ve darbenin nereye doğru evrileceği de henüz tam net bir durum kazanmış değil. Yani Sudanlıların kendisi de bilmiyor ki biz buradan bir şey söyleyelim.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.